Ölümün kaçınılmaz olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz? Peki ya en son ne zaman fark ettiniz? Ben babam öldüğünde fark ettim. İlk fark edişim değildi elbette ama sanırım yüreğimde bu kadar derinden ilk kavrayışımdı. Bu genelde de böyle değil midir zaten? Ölümle ilk karşılaşmamız bir başkasının ölümüne şahit olduğumuzda gerçekleşir. Ve bu bir başkasının illa bir insan olmasına da gerek yoktur. Herhangi bir canlının, kuşun, böceğin, çiçeğin, herhangi bir şeyin ölümüne tanık olmak bize kendi ölümümüzü düşündürür. Yas sürecinin yeterince üzerinde durulmayan bir getirisi de budur. Eğer o öldüyse ben de ölebilirim farkındalığı. Sevdiğimiz birinin ölümü kendi faniliğimizin anımsatıcısıdır. Kaybımızla birlikte ölüm artık soyut ve bir ihtimal olmaktan çıkar, somutlaşır. Ölümün kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle yüzleşiriz. Yas tutan kişi ölümü artık eskisi gibi inkar edemeyen ve bir daha aynı şekilde inkar edemeyecek olan kişidir. Ve ölümle yüzleşmek her zaman herkes için kaygı ve korku kaynağıdır. Ölümü bir kurtuluş yolu veya bir düğün günü olarak görenlerimiz için bile. Fakat bu demek değildir ki herkes aynı sebepten ölümden korkar. Ölümün nesinden korkuyorsun diye sorsak bu soruya herkes farklı yanıt verebilir. Kimi hayatını yarım bırakmaktan korkar, kimi ise yalnız kalmaktan veya birilerini yalnız bırakacağından korkar, kimi unutulmaktan veya ölüm anından veya acı çekmekten korkar, kimi ise sonrasından korkar. Ölüm korkusu evrensel bir korkudur çünkü kendini korumak temel bir içgüdüdür. Yalnız insan değil, bütün canlılar hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ederler. Bütün canlılar ölümden kaçar. O yüzden bu korkunun biyolojik bir temeli de var. İnsan da her canlı gibi canlılığını sürdürmek ister fakat bir farkla diğer canlılardan ayrılır. İnsan öleceğini başka hiçbir canlının bilmediği gibi bilir. Ölümün er geç kendi varlığının tamamını yok edeceğini bilir. Şu ana kadar korku ve kaygı kelimelerini eş anlamlılarmış gibi kullandım fakat aslında birbirinden farklı iki kavram söz konusu. Korku belirli bir tehlikeye verilen tepkidir. Kaygıysa daha belirsizdir ve nesnesiz bir duygudur. Kaygıya hiçlik korkusu da denir. Hiçe dönüşme korkusu ki ölüm hiçe dönüşme tehdidinin en açık biçimidir. Bir gün artık var olmama durumuna, yaşamımızın sınırlı oluşuna dair farkındalığımız bizde diğer canlılarda olmayan bir tür varoluş kaygısına yol açar. Ve bu kaygıyla her birimiz farklı şekillerde başa çıkarız. Başa çıkmanın bir yolu ölümü inkar etmektir. Çağdaş dünyanın yeni tabusu seks değil ölüm. Ölümün inkarının teşvik edildiği bir düzen var ve tartışmasız çoğunluğumuz ölüm düşüncesini zihnimizden uzaklaştırmaya çalışarak yaşıyoruz. Öleceğimizi biliyoruz fakat ölümsüzmüş gibi yaşıyoruz veya ölüm uzak bir gelecekteymiş gibi yaşıyoruz. Onun hakkında düşünmeyi erteliyoruz. Özellikle de gençsek. Bu uzak gelecek hiç gelmeyebilirmiş gibi yaşıyoruz hatta. Halbuki insan yaşamaya başladığı an ölmeye hazır yaştadır. Ölümden korkarak ve onu inkar ederek kendimizi unutturmaya çalışarak yaşıyoruz ama bu inkar bize pahalıya patlıyor. Ciddi bedeller ödüyoruz. Çünkü bir şeyi inkar etmek onu ortadan kaldırmaz. Ölüm korkusu bu sefer kılık değiştirerek çıkmaya başlıyor biliyor karşımıza. Hiçbir şey olma korkumuz bir şeylerden duyduğumuz korkuya dönüşebiliyor. Hastalık korkusuna, kapalı alan korkusuna, bir takım sosyal korkulara, terk edilme korkusuna, bir başkasını kaybetme korkusuna. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kısacası hiçlikle ilgili korkumuz kendini somut bir şeye, bizim için belki de daha az tehditkar olan bir korkuya bağlayabiliyor. Nedeni belli olmayan anksiyete aslında ölüm anksiyetesidir diyor Rollo May. Genellemek imkansız olsa da böyle bir olasılığı göz önünde bulundurmakta fayda var diyelim. Ölüm korkusunu hiçbir zaman tam olarak bastıramayız. Hayatta kalma isteğimiz ve yok olma korkumuz her zaman var olacaktır. Fakat yok saymadan, görmezden gelmeden ona dayanabilmeyi öğrenebiliriz. Onu hafifletebiliriz. Ölüm korkusunu hafifletmek için çok sayıda da yöntem vardır. Felsefi, işte din kaynaklı teselliler, psikoterapi ve sağlam bir terapötik ilişki bunlardan bazıları. Örneğin ölümün bizde yarattığı kaygıyı teselli etmenin bir yolu olarak Epikuros'un öğrencisinin bir iddiası şöyle. Doğumdan önceki yani henüz şimdiki halimizle var olmadığımız zamanı düşündüğümüzde o dönemle ilgili herhangi bir endişemiz yok, değil mi? Doğum öncesi dönemi hangimiz oturup düşünüyor ya da hangimiz o durumumuzdan korkuyoruz? O halde neden öldükten sonra şimdiki halimize var olmayacağımız için kaygılanalım? Bir zamanlar bu halimle yoktum, şimdi bu halimle varım ve bir gün artık bu halimle var olmayacağım. Ölümden sonra da doğumdan öncekiyle aynı durumda olacağım. Aslında hayat dediğimiz, şu an dediğimiz iki karanlık sonsuzluk arasındaki kısa bir ışık yarığı. Bu iki zaman arasındaki simetri, kaygılarımı, benliğimin üzerindeki yükü hafifleten bir fikir olabilir. Elbette bu yüzlerce fikirden yalnızca bir tanesi. Bazı düşünürlere göre ölüm korkusunu hafifletmek için ölümü düşünmek ve bunu da düzenli bir şekilde yapmak gerek. Hazreti Muhammed hadisinde ölümü çokça hatırlamamızı buyurur. Ölümü sık sık anmak, onu belleğimizde canlı tutmak bizi aldatıcı dünyadan uzaklaştırıp hakikate yakınlaştırır. Tasavvufi hayatında temel prensiplerinden biri bu, ölüm tefekkürü. Bunu hayattayken ölme alıştırması olarak düşünebiliriz. Her anı düşünürsünüz. Can verdiğinizi, yıkandığınızı, kefenlendiğinizi, tabutun içinde kabre girdiğinizi, hesap verdiğinizi, her bir detayı. Sufiler bunları sırayla düşünürlermiş. Her gün ölümü düşünerek ona bir aşinalık geliştirmek için. Hristiyanlığın da ölüm düşüncesine alışmak için ölüm anına odaklanmayı öneren yaklaşımları var. Ve bazı Budist öğretilerde de benzer bir şekilde insanların sık sık kendilerine ya bu gece ölürsem diye sormaları öğütleniyor. Ölüme bakmaları öğütleniyor. Dini öğretilerin sunduğu imkanları reddetmiyorum. Fakat ölüme gerçekten bakabilir miyiz? Ölüm ölmeden anlaşılacak bir şey olabilir mi? Bir düşünür ölüme bakmayı güneşe bakmaya benzetir. İkisine de doğrudan bakamayacağımızı söyler. Ölüme doğrudan bakamayız, doğru. Çünkü ölümden sonrasına inanalım veya inanmayalım. Ruhun ölümsüz olduğuna inanalım veya inanmayalım. Kendi ölümümüz hakkında her düşünüşümüz ölümü atlayıp ölümden sonrasını düşünmekten ibarettir. Bir bakıma adeta ölümden sağ kurtulur ve sonrasının nasıl olacağını sanki hala varmışçasına düşünürüz. Çünkü zihnimiz için ölümü düşünmek ancak bu şekilde mümkündür. Çünkü bizzat ölmeden ölüm deneyimi hakkında düşünebilmenin başka hiçbir yolu yoktur. Özetle paradoks şudur, kendi ölümümüzü ancak kendimiz ölmemişizcesine düşünebiliriz. Öldüğümüzde de bildiğimiz anlamıyla düşünemeyeceğimizi göz önünde bulundurursak, belki de ölümün kendisini asla düşünemeyiz. Hayır, ben ölümü atlamıyorum, bilakis ölüm anımı hayal ediyorum diyebilirsiniz. Ama hayal ederken de deneyimleyen konumunda kalamayız. Üçüncü şahıs perspektifini, bir başka deyişle seyreden konumunu alırız, öyle değil mi? Ölüm anını hayal ederken kendi bedenimizi dışarıdan seyreder haldeyizdir. Halbuki kendi ölümümüz gerçekte böyle dışarıdan seyrettiğimiz değil de içeriden deneyimlediğimiz bir şey olacaktır. Uzun lafın kısası, ölümün kendisi yaşadığımız sürece ne yaparsak yapalım bizim için doğrudan bakamadığımız bir gizem olarak kalacak. Ölüme doğrudan bakabilmek değil belki ama onu başka türlü görebilmek mümkün. Ölüm güçlü bir uyan çağrısı aslında ve bazılarımız için hayatını değiştirmelisin çağrısı. Sevdiğimiz birinin ölümü, işte ciddi bir hastalık, bir felaket veya hayatımızdaki bir takım dönüm noktaları ki bu büyük bir doğum günü bile olabilir. İşte 40. 50. 60. yaş doğum günümüz veya emekli olmak veya bir ilişkinin sona ermesi olabilir. Kısacası bize sonrasızlığı ve ölümü hatırlatan önemli hayat olayları yaşadığımız hayata mesafe alma, yaşama daha geniş bir açıdan bakma fırsatı tanır. Bize gerçekten neyin önemli olduğunu düşündüren deneyimler olabilir bunlar. Cenaze törenlerinin, özellikle definlerin benim üzerimde böyle bir etkisi oluyor. Hepimiz sonunda toprak olacağız. Bu gerçeğe uyanıyorum o zamanlarda sanki. Aslında ne değersiz diyorum kafama taktığım onca şey, Hayat aslında ne kadar kısa diyorum. Gerçi dilediğim kadar uzun ömürlü olmuyor bu etki. Tam da bu yüzden sufileri örnek almalı ve kendimizi bu gerçeğe bile isteye tekrar tekrar uyandırmalı belki. Bizi ölümü hatırlatan şeylerden kaçmak ve kaçınmak yerine içinden geçmeli ve içinden geçerken ona dayanabilmeyi öğrenmeli. Bunu cenazeler, mezarlıklar aracılığıyla yapabileceğimiz gibi huzur evlerinde gönüllü olarak çalışarak, ölmekte olan insanların yattığı servislerde gönüllü hizmet vererek de yapabiliriz. Hasta olmayı veya yaşlanmayı beklemeden bir vasiyet yazmak bile bunun bir yolu olabilir. Çünkü ölüm fikrine alışmanın en iyi yolu onunla burun buruna gelmektir. Ölümle yüzleşmek her zaman, kim olursak olalım, bir kaygı yaratır elbette. Peki bu kaygıyı tamamen yok etmek neden isteyelim? Bu bize yalnızca tehlike getirmez mi? Kaygısızlık bizi duyarsızlaştırabilir, sorumsuzlaştırabilir. Hayata karşı uyanık ve kendini tazeleyebilen bir ilgiyle kalabilmek için bir miktar da olsa kaygı lazım. Her duygu gibi kaygıyı da yapıcı bir şekilde kullanabiliriz. Ölüme çok yaklaşıp kıyısından dönmüş kişilerle yapılan bazı araştırmalar var. Bu insanların çoğu hayatlarını gözden geçirdiklerinden bahsediyorlar. Başlarına gelen bu sarsıcı olayların hayatlarında büyük değişiklikler yapmak için itici bir güç olduğundan bahsediyorlar. Demek ölümle yüzleşmek hayatımızı zenginleştirebilecek de bir potansiyel barındırıyor içinde. Çünkü ölümle yüzleşmek yaşamın anlamı meselesini gündeme taşıyor. Ölümün fizikselliği bizi yok etse de ölüm fikri bizi korur sözü geliyor aklıma. Korur çünkü bizim için neyin önemli olduğunu bize hatırlatır. Benim için önemli olan ne? Gerçekten önemli olan ne? Sınırlı zamanımı nasıl yaşamak istiyorum? Ölüme rağmen nasıl iyi yaşarım? İyi yaşamak ne demek? Benim için ne demek? Benim için ne demek? Çünkü bunun herkese uygun bir reçetesi yok. Bu soruları arada bir de olsa sormalı insan kendine. Çünkü büyük oranda ne yapmak istediğimizden çok ne yapmamız gerektiğine göre yaşıyoruz hayatı. Ölüme bakmak aslında bir anlamda yaşamımıza bakmak demek. Ölüme bakmayı iyi ve anlamlı bir yaşam sürebilmemize olanak tanıyan bir fırsat olarak görmek mümkün. O halde ölüm korkumuzu hafifletmenin bir yolu da yaşamdan aldığımız tatmini arttırmak. Çünkü aslında hayat ne kadar yaşanmamışsa ölümden o kadar çok korkuyoruz. Hayattan aldığımız tatmin ne kadar azsa ölümden o kadar fazla korkuyoruz. Kulağa bir yanlışlık var gibi geliyor değil mi? İnsan nasıl mutlu olduğu yeri bırakmak istemez, öyle değil mi? Halbuki hayatımın en mutlu dönemlerine baktığımda bunun ne kadar yerinde bir tespit olduğunu görüyorum. Bu bahsettiğimi çok derinden hissettiğim bir an var. Yüksek lisans yaparken ara yıl tatilinden dönüyorum, uçaktayım ve genellikle korkarım uçaktan. Ama o gün rahat olduğumu fark ettim. Ve kelimelere dökmesi pek kolay olmayan bir şey hissettim, bir duygu olarak hatırlıyorum. Ölsem bunun bir felaket olmayacağını. Ama bu his hayatımda majör depresyon tanısı aldığım karanlık bir dönemde böyle belli belirsiz hissettiğim ölme arzusuna benzemiyordu. Bu daha çok bir tamam olma hali, tamamlanmış olma duygusuydu. O dönem hayattan epey keyif aldığım bir dönemdi ve çok sonra bu duygunun çok güzel bir tasvirini okudum Nietzsche'nin bir kitabında. Olgunlaşan her şey ölmek ister. Olgunlaşmamış her şeyse yaşamak. Bütün acı çekenler yaşamak ister. Böylece belki olgun ve neşeli ve arzulu olabilirler. Biliyorum öyle acı çektiğimiz zamanlar olur ki bazen yaşamak istemediğimizi düşünürüz. Ama öyle zamanlar ölümle yüzleşip onu ağırbaşlılıkla kabul ettiğimiz değil, ölümü bir kaçış olarak gördüğümüz zamanlardır. Henüz olgunlaşmadığımız zamanlardır. Elbette Nietzsche'nin ağdalı bir şekilde anlattığı ölümü idealleştirmek veya çekici hale getirmek değil. Anlattığı, bana soracak olursanız, o hissettiğim tamam olma, yaşamın boşa değil duygusu. Demek iki gerçeğimiz var. İlk gerçek bir gün öleceğimiz. İkincisi ise şu an ölü olmadığımız. O halde size sorum şu. Bu iki nokta arasında nasıl yaşamak istiyorsunuz? Ölümden, ölmekten ve yastan konuşacağımız başka videolarda görüşmek üzere.